Bölüm 23. Oğullarımız yaptıkları işten rüzgar yemiş ama kuru halde dönmüştü. Gök gürültüsü ve yağmur açık denizde kalmıştı. Diğerleri yemeklerini yerken en yüksek zirveye çıktım ve büyüyü üstümde hissettim. Koydan koya, sarı kumlardan diş diş taşlara uzanıyordu. Kanımda da hissettim. Döndüğümde Penelope yine tezgahın başındaydı. Görünüşe göre hava şimdilik açıldı. Sular sakindir artık. Telegonos, yüzme öğrenmek ister misin? Konuşmamızdan sonra beklediğim bütün şeyler arasında bu yoktu. Ama karşı çıkmayı düşünecek vaktim de olmadı. Telemakos sessizce yanıma gelmişti. Anne oğul gibi görünüyorlar, dedi. Tam olarak aynı şeyi düşünmüştüm ama bunu sözcüklere döktüğünü duyunca içimde bir öfke patlaması hissettim. Cevap vermeden bahçeye çıktım. Tarhlarımın önünde diz çöküp yabani ot toplamaya başladım. Peşimden gelerek beni şaşırttı. Oğluna yardım etmekten rahatsız olmuyorum ama dürüst davranalım. Bize onarmamızı söylediğin o ağız senelerden beri kullanılmamıştı. Gerçekten faydalı olacak bir iş verir misin bana? Topuklarımın üstüne oturup onu süzdüm. Kraliyet mensupları genellikle angarya işler yapmak için ricacı olmaz. Tebaan bana biraz boş zaman bırakıyor. Adan çok güzel ama burada boş durmak zorunda kalırsam gün be gün çıldırırım. Peki elinden ne gelir? Bilindik şeyler balık tutmak, avlanmak, olmayan keçilerini otlatmak, bir şeyler oymak kurmak, oğlunun gemisini tamir edebilirim. Bir arızası mı var? Dümen hem yavaş hem de güvenilmez. Yelken çok kısa. Seren de çok uzun. Akıntı olunca inek gibi yalpalıyor. Bana o kadar kötü görünmedi. İlk deneme için etkileyici değil demiyorum. Sadece buraya gelirken batmamız karşısında afalladım. Batmaya karşı efsunlu, sen nasıl böyle gemi ustası oldun? Dedim. İtek alayım ben. Yani bilmem gereken başka bir şey var mı? Koyunların tüyleri bahar kırkmasını berbat edecek kadar keçelenmiş. Salonundaki 3 masa dengesiz. Bahçe yolunu taşlarda sallanıyor. Çatı saçaklarında en az 2 kuş yuvası var. Hepsi bu kadar mı? Tam bir inceleme yapmadım. Sabah Telegonos'la birlikte gemiyi onarabilirsin. Şimdilik işe koyunlarla başlayalım. Haklıydı. Koyunlar keçeleşmişti ve ıslak kışın ardından omuzlarının yukarısına dek çamur içindeydiler. İnceledi. Ne işe yarıyor? Postu yırtmadan çamuru temizliyor. Ne yaptığını biliyordu. Koyunlarım uysaldı ama Telemakos'un yatıştırmak ve kandırmak için kendine has numaraları vardı. Hayvanların sırtındaki eli onları zahmetsizce şu ya da bu tarafa yöneltiyordu. Bu işi daha önce de yapmışsın, dedim. Tabii, yıkama suyu mükemmel. Nedir bu? Deve dikeni, pelin, kereviz, kükürt, sihir. Aa. O arada kırkma bıçağını çıkarmış, kozalakları kesmeye başlamıştım. Hayvanlarımın suyu ve yetiştirme yöntemleriyle ilgili sorular sordu. Uysallıklarının büyüden mi yoksa benim etkimden mi kaynaklandığını öğrenmek istedi. Elleri meşgulken üstündeki tuhaf katılık kayboluyordu. Çok geçmeden bana keçi otlatırken yaptığı aptallıkları anlatmaya başlamıştım. Ben de gülüyordum. Güneşin denize battığını fark etmedim. Penelope ile Telegonos yanımızda belirince de irkildim. Ayağa kalkıp ellerimizdeki çamuru temizlediğimiz sırada Penelope'nin bakışlarını üzerimizde hissettim. Gelin, acıkmışsınızdır, dedim. O gece Penelope yemekten yine erken kalktı. Bir kastı olup olmadığını merak ettim ama yorgunluğu gerçek görünüyordu. Hala yas tutuyor diye hatırlattım kendime. Söylesene, o Ozan Girit kraliçesi Pasifle'den bahsetti mi hiç? Minyaturus'un annesi. Bahsetmez mi? Teseus'un hikayesinde mutlaka o da olur, dedi Telemakos. Minos öldüğünde ona ne olduğundan bahsedildi mi hiç? Pasife ölümsüz, hala orada hüküm mü sürüyor? Telemakos kaşlarını çatmıştı. Hoşnutsuzluk değil de koyun yıkama suyumu incelediğinde takındığı ifadeydi bu. Hayır, onu ve Minos'un soyu hüküm sürmüyor artık. Pasife'nin torunu olan İdomenos'tan elinden zorla alan Lekos adlı bir adam kral. Benim duyduğum hikaye Pasife Minos öldükten sonra tanrıların salonuna geri dönmüş. Şanla şerefe orada yaşıyormuş. Kimin salonuna? Ozan onu söylemedi. Çakır keyif bir pervasızlığın pençesine düşmüştüm. Muhtemelen okyanusunki nedir? Eskiden olduğu gibi nimpalara dehşet saçıyordur. Minyaturus doğduğunda oradaydım. Kafese koyulmasına yardım ettim. Kraliçe Pasife ile akraba mısınız? Bir de Minyaturus'u mu gördün? Niye bahsetmedin bundan? Sormadın. Anne, her şeyi anlatmalısın. Minos'la tanıştın mı? Ya Diadolos'la? Bu tezgahı nereden buldum sanıyorsun? Bilmiyorum ki. Şey sanmıştım, ne bileyim. Elini havada salladı. Telemakos beni seyrediyordu. Hayır, ustayı tanıyordum, dedim. Benden sakladığın başka ne var? Diye sordu Telegonus. Minyatoros ve Trigon, başka kim? Kamira, Nemea aslanı, Kerberos ve Skila. Gözlerini iri iri açtığı öfkesine gülümsüyordum ve incecik darbeyi görememiştim. Oğlum bu ismi nereden duymuştu? Hermes, İtaka, önemi yoktu. İçime soğuk bir mızrak saplanıyordu. Ne düşünmüştüm? Geçmişim oyundan ibaret değildi. Bir serüven masalı değildi. Fırtınaların kıyıda çürüttüğü çirkin enkazdı. Odysseus'unki kadar kötüydü. Söyleyeceğimi söyledim. Bir daha sorma. Ayağa kalkıp şaşkın yüzlerinden uzaklaştım. Odama gelince yatağıma yattım. Ne aslan vardı ne de kurt. Oğlumun yanında kalmışlardı. Üstümüzde bir yerlerde Athena vardı. Parlak gözleriyle seyrediyordu. Mızrağıyla zayıflığıma saldırmak için bekliyordu. Gölgelere doğru konuştum. Sen beklemene bak. Uyuyamayacağımdan emindim. Ama uyudum. Berrak bir zihinle ve kararlı bir halde uyandım. Bir gece önce hem yorgun hem de alışkın olduğumdan daha sarhoştum ama artık yine sağlamdım. Kahvaltı hazırladım. Telegonos geldiğinde bir başka patlama beklentisiyle beni süzdüğünü gördüm. Ama sıcak davranıyordum. Bu kadar şaşırmasına gerek yok diye düşündüm. Cana yakın davranabilirdim. Telemakos dilini tuttu ama yemek bitince kardeşini alıp gemiyi onarmaya başlamak üzere gitti. Tezgahını yine kullanabilir miyim? Penelope başka bir elbise giymişti. Kullanabilirsin, dedim. Mutfağa gitmeyi düşündüm ama otlarımı genellikle ocağın yanındaki uzun masada keserdim ve kendimi sürgüne yollamak için bir sebep göremiyordum. Bıçakları, kaseleri ve diğer şeyleri çıkardım. Telegonus'u koruyan büyülerin yarım ay döngüsü daha yenilenmesine gerek yoktu. O yüzden yalnız kendi zevkim için çalışıyor, kurutup öğütüyor, daha sonra kullanmak üzere bitki ruhları damlatıyordum. Konuşmayız diye düşünmüştüm. Yerimizde olsaydı Odysseus sırf zevkine varmak için sır saklamaya ve kandırmacaya devam ederdi. Işık pencerelerden eğik bir biçimde içeri doluyor. Çıplak ayaklarımızda gölleniyordu. Odysseus dünyayı kendine çekerdi. Telegonus dünyanın peşinden koşuyor. Giderken de tıpkı bir nehrin yatak açması gibi dünyayı şekillendiriyor, dedi. Onu övdüğünü duymak söyleyemeyeceğim kadar hoşuma gitmişti. Bebekliğini görecektin. Bu kadar vahşi bir yaratık görülmemiştir. Gerçi dürüst olmam gerekirse ikimizin arasında esas vahşi olan bendim. Çocuğum olmadan önce annelik gözüme kolay görünürdü. Helena'nın bebeği öyleydi, dedi. Hermiona. 5 sene boyunca avaz avaz vardı ama sonra görülmemiş tatlılıkta bir kız olarak büyüdü. Telemakos'un yeterince çığlık atmadığından endişelenirdim. Çok çabuk uslandığından, ikinci bir çocuğun nasıl farklı olacağını hep merak ederdim ama Odysseus eve döndüğünde çocuk işi benim için bitmişti. Sesi gerçekçiydi. Bir çatı kirişinden sarkan civan perçemi hevengini indirdim. Bu ne için kullanılıyor? İyileştirici merhemler civan perçemi kanamayı keser. Seyredebilir miyim? Büyü yapıldığını hiç görmedim. Telegonos'a övgüsü kadar hoşuma gitti bu. Masada yer açtım. İltifatkar bir seyirciydi. Her malzemenin adını söyleyip amacını açıkladığımda dikkatli sorular soruyordu. Erkekleri domuza çevirmek için kullandığım otları görmek istedi. Kuru yaprakları eline bıraktım. Kendimi dişi domuza döndürmeyeceğim değil mi? Hepsini yutman ve güç sözcükleri söylemen gerekir. Sadece ilahi kanda yetişen çiçekler sihirlerini ortaya çıkarmak için büyüye ihtiyaç duymaz. Bir de sanırım cadı olman gerekirdi. Tanrıça. Hayır, dedim. Yeğenim ölümlüydü ve benimkiler kadar güçlü büyüler yapardı. Yeğenin? Medeia'yı kastetmiyorsun herhalde, dedi. Onu tanıyor musun? Ozanların saray avlularında krallara söylediği türküleri ve sergiledikleri oyunları biliyorum, dedi. Duymak isterim, dedim. Penelope konuşurken dışarıdaki ağaçlar rüzgarda takırdıyordu. Medeia, Aites'in elinden kaçmayı gerçekten de başarmıştı. Iason'la birlikte Iolkos'a gitmiş, ona 2 oğul doğurmuştu ama Iason büyülerinden ürküyor, halkı da ondan nefret ediyordu. Zamanla kendi memleketinden tatlı, çok sevilen bir prensesle başka bir evlilik yapmak istemişti. Medeia, Iason'un bilgeliğini övmüş, geline hediyeler göndermişti. Kendi yaptığı bir taçla bir pelerin. Kız hediyeleri giyip takınca canlı canlı yanmıştı. Medeia ondan sonra çocuklarını sunağa sürüklemiş, Iason'un onları asla alamayacağını yemin ederek ikisinin de boğazını kesmişti. Son olarak onu Kolchis'e geri götürmesi için ejderhaların çektiği bir arabayı çağırırken görülmüştü. Ozanlar hikayeyi renklendirmişti kuşkusuz ama Medea'nın parlak yırtıcı yüzünü görebiliyordum. Kaybetmektense dünyayı ateşe vereceğine inanıyordum. Evliliğinin keder doğuracağını ona söylemiştim. Haklı olduğumu duymak için hiç zevk verici bir şey değil. Nadiren öyledir. Penelope'nin sesi yumuşaktı. Katledilen o çocukları düşünüyordu belki. Ben de onları düşünüyordum. Ve elbette kardeşime ait olan o ejderhalı arabayı. Civan perçeminin üstüne bal döktüm. Merhemi bağlamak için bal mumu ekledim. Hava otlardan ötürü mis kokulu ve keskindi. Penelope, peki nasıl cadı olunuyor? Tanrılıkla ilgisi yoksa diye sordum. Kesin olarak bilmiyorum. Bir zamanlar Kamba'yla geçtiğini düşünmüştü ama Telegonus büyüden hiç anlamıyor. Zamanla işin büyük kısmını iradeden oluştuğuna inanır oldum dedim. Başıyla onayladı. Açıklamama gerek yoktu. İradenin ne olduğunu biliyorduk. Penelope ile Telegonus o öğleden sonra yine koya gittiler. Bir önceki akşam konuyu değiştirip kestirip atmamın ardından Telemakos'un benden uzak duracağını sanmıştım ama gelip otlarımın başında buldu beni. Masaları halledeyim diye düşündüm. Ne yapıyorsun? Zeminin düz olup olmadığını kontrol ediyorum. Aslında sorun bacaklar. Hepsi hafifçe farklı uzunlukta. Kolayca düzeltilebilir. Gözlerim kapalı yüzerken dedi. Dersimi aldım. İşini bitirince taşları halletmek için dışarı çıktı. Onlara da diğer yaratıklar gibi terbiye edip edemeyeceğimi sordu. Hayır, herkes gibi ben de duman kullanıyorum bu hayvanlar için. Fazla kalabalığa benzeyen bir kovan gördüm. İstersen baharda onu ikiye bölebilirim dedi. İsterim dedim ve tümsekli toprağı düzlemesini seyrettim. Çatı oğlu şuradan boşalıyor. O taşlar bir sonraki yağmurun ardından yine oynamaya başlayacak dedim. Bu işler böyledir. Tamir edersin yine bozulurlar. Sen de bir daha tamir edersin. Sabırlı bir yapım var. Babam buna sıkıcılık diyordu. Budama yapmak, ocakları temizlemek, zeytinleri çekirdeklerini çıkarmak, bu tür şeylerin nasıl yapıldığını merakından öğrenmek ister ama hiçbirini yapmak zorunda kalmak istemezdi. Doğruydu. Odysseus'un en sevdiği işler sadece bir kere yapılıp bitenlerdi. Belki bunu annenden almışsındır. Başını kaldırmadı ama bana gerginleşmiş gibi geldi. O nasıl? Konuştuğunuzu biliyorum. Seni özlüyor. Nerede olduğumu biliyor. Öfke yüzünde açık ve temiz bir şekilde görülüyordu. Onda bir tür masumluk var diye düşündüm. Bunu şairlerin söylediği türden bir şey olarak söylemiyorum. Hikayenin sonunda bir tarafa bırakılacak ya da büyük bir bedel karşılığında korunacak bir erdem değil kastım. Aptal ya da saf olduğunu da söylemeye çalışmıyorum. Oysa Telemakos bıçağını açıkta taşıyordu. Tuhaf günlerdi. Athena balta gibi başımızın üstünde dolaşıyordu ama 16 yıldır dolaştığından artık bu yüzden rahatsız olacak değildim. Telegonus her sabah kardeşini adada dolaştırıyor. Ben otlarımla uğraşırken Penelope de yün eğiriyor ya da kumaş dokuyordu. O zamana kadar oğlumu bir kenara çekmiş, Odysseus'un İthaka'da kötüleşen mizacıyla, şüpheleri ve hiddetiyle ilgili öğrendiklerimden birazını anlatmıştım. Bu bilginin gün be gün içine nüfuz ettiğini görüyordum. Hala yas tutuyordu ama suçluluk duygusu hafiflemeye başlamış, yüzünün aydınlığı geri gelmişti. Penelope ile Telemakos'un varlıklarının da faydası dokunuyordu. Telegonus, aslanlarımın güneş vuran bir yerin keyfini çıkarması gibi onların ilgisinin keyfini çıkarıyordu. Bir aileyi bunca yıldır ne kadar çok istemiş olduğunu fark edince içim sızladı. Penelope ile Telemakos birbirleriyle hala konuşmuyordu. Saatler saatleri, yemekler yemekleri kovalarken aralarındaki hava kırılgandı. Hatalarıyla üzüntülerini itiraf edip bu işi halletmemeleri bana saçma geliyordu ama yumurta gibilerdi. İkisi de karşısındakini kıracağından korkuyordu. Yanımda böyle sürekli birilerinin olması tuhaftı. Telegonos'la ikimiz genellikle birbirimizin yoluna çıkmazdık. Nimpalarımsa gözümün kıyısında uçuşan gölgeler gibiydi. O kadarcık varlıkları bile genellikle beni sıkar, dikkatimi dağıtırdı. Sonunda dışarı çıkıp adada tek başıma yürümek zorunda kalırdım ama Telemakos'ta bir içe dönüklük, rahatsızlık vermeden yarenlik etmesini sağlayan sessiz bir güven vardı. Onu aslanıma ne kadar çok benzettiğimi fark ettim. İkisinde de aynı dimdik vakar, derinlerinden neşe taşıyan sakin bakışlar vardı. Ben işlerimle ilgilenirken onların da kendi işlerine baktığı vakit ayakları yere sağlam basan zarafetleri bile aynıydı. ''Niye gülüyorsun?'' diye sordu. Başımı iki yana salladım. Geldiklerinin belki de 6. günüydü. ''İthaka'yı özlüyor musun?'' diye sordum. Düşündü. Tanıdıklarımı özlüyorum. Keçilerimin ürediğini göremediğim için de üzülüyorum. Bana kalırsa kötü bir kral olmazdın. Adil Telemakos, dedim. Gülümsedi. Aşırı sıkıcı olduğu için akıllarına başka bir şey gelmediği zaman sana bu ismi verirler. Bence de iyi bir kral olurdun. Belki hala olabilirsin. İnsan hafızası öyle uzun boylu değildir. Uzun süredir beklenen veliaht olarak ihtişamla dönebilir. Kanını sana tanıdığı hakla ülkeye refah getirebilirsin. Kulağa güzel geliyor ama babamla taliplilerin doldurduğu o salonlarda ne yaparım? Her adım keşke olmasaydı diyeceğim bir hatıra getirir. Telegonos'un yakınlarında olmak senin için zor olmalı. Niye olsun? Babana çok benziyor da ondan. Ne diyorsun sen? Telegonos hık demiş, senin burnundan düşmüş. Sadece yüzünü kastetmiyorum. Hareketleri, yürüyüş hep senin. Konuşması, hatta sesi bile senin. Öyle bir söylüyorsun ki duyan lanet zannedecek. Lanet değil, dedi. Gözlerimiz buluştu. Uzaklarda bir yerde ellerim akşam yemeği için nar soğuyordu. Sistemli bir şekilde kabuğu ayırdım. Beyaz tabakayı ortaya çıkardım. Kırmızı, sulu çekirdekler cilalı hücrelerinin içinde parıldıyordu. Susuzluktan ağzım biraz battı. Kendimi onunla birlikte seyrediyordum. Benim için yeni bir şeydi. İfadeleri yüzümde şekillenmesini, sözcüklerin dilimdeki hareketlerini gözlemliyordum. Hayatımın ne kadar büyük kısmı dirseklerime dek gömülmüş halde kah şurayı, kah burayı tutturarak fevri bir darmadağınlık şekilde geçmişti. Bu yeni his bir tür uzak uyku, neredeyse rehavet halinde içime sızdı. Telemakos'un bana ilk defa konuşan gözlerle bakışı değildi bu. Ama ne önemi vardı? Oğlum kardeşiydi. Babası yatağıma gitmişti. Telemakos Athena'ya aitti. O bilmese de ben biliyordum bunu. Dışarıda mevsim değişmişti. Gökyüzü ellerini açtı. Yerde o ellere uzanmak için şişti. Işık kalın bir tabaka halinde dökülüyor. Hepimizi altına buluyordu. Deniz yalnızca bir an geriden geliyordu. Telegonos kahvaltıda kardeşinin sırtına bir şaplak indirdi. Birkaç gün içinde gemiyi çıkarabiliriz. Penelope'nin bakışını hissettim. Büyü nereye kadar uzanıyor? Bilmiyordum. Unutma Telegonos. Her zaman son bir kötü fırtına olur. O zamana kadar bekleyin, dedim. Bunu takip eden sessizlikte Telegonos, kurtlar olamadı, diye fısıldadı. Hayır. İhtar etmek için Penelope'ye bakmadım. Tahmin etmediyse aptalın biriydi. İlahlığımı takındım, soğuk desteğini etrafımda hissettim ve kapıyı açmaya gittim. Helios'un kızı, içeri girebilir miyim? Hayır. Bir kaşını kaldırdı. Misafirlerinden birini ilgilendiren bir mesaj getirdim. Durduğun yerden söyleyeceklerini duyabilirler. İyi madem, cildi ışıldadı. Lafı uzatan, sırıtan tavrı kayboldu. Karşımda tanrıların kudretli ve kaçınması imkansız ilahi habercisi vardı. İthaka Prensi Telemakos, seninle konuşmak isteyen yüce tanrıça Athena adına geldim. Cadı Kirke'nin onu adaya sokmayan büyüyü kaldırmasına ihtiyacı var. İhtiyaç? Dedim. Oğlumu öldürmeye çalışmış biri için ilginç bir sözcük. Yeniden denemeyi planlamadığını kim bilebilir? Oğluna karşı en ufak bir ilgi duymuyor. İhtişamını bir tarafa bıraktı. Sesi bir kere daha rahat bir tona büründü. Bu konuda aptallık edeceksen bunlar onun sözleri elbette. Onun için bir koruma yemini etmeyi öneriyor. İstediği sadece Telemakos. Mirasını almasının vakti geldi. Yanımdan masaya doğru baktı. Duyuyor musun prens? Duyuyorum. Hem de mesajı getiren bana onur verdi. Fakat bu adada misafirim. Ev sahibimin sözlerini beklemem gerekir. Hermes gözlerinde dikkatli bir bakışla başını hafifçe yana eğdi. Ev sahibesi? Yapacağım. Ama büyünün örgüsünü çözmek biraz zaman alacak. 3 gün sonra gelebilir, dedim. Zeus'un kızını 3 gün beklemek zorunda olduğunu mu söylememi istiyorsun? Yarım aydır buradalar. Acelesi vardı madem. Seni daha önce gönderseydi. Ona aynen böyle söylediğimi iletebilirsin. Söyleyeceğime emin olabilirsin. Teşekkür ederim, dedi. Sonra Telemakos'a döndü. Oğlum, ona doğrudan hitap ettiğini ilk defa duyuyordum. Seni çok beklettim. Benimle yürür müsün? Dedi Penelope. Bölüm 24. Patikadan kıyıya inmelerini seyrettik. Telemakos sersemlemiş görünüyordu ama bu doğaldı. Telegonos dirseğimi dürttü. Hermes, Telemakos'un mirası derken neyi kastetti anne? Büyünün çözülmesinin 3 gün almasına şaşırdım. O şeyi kullanamaz mısın? Neydi adı, Mölü? Ona döndüm. Büyülerimin irademe itaat ettiğini gayet iyi biliyorsun. Bırakırsam anında çözülürler. Yani hayır, 3 gün sürmüyor. Hermes'e yalan mı söyledin? Athena öğrenince öfkelenmeyecek mi? Ona söylemeyi düşünmüyorum. Telegonus bunlar Tanrı. Numaralarını açığa vurmamalısın, yoksa her şeyi kaybedersin. Konuşacak vakitleri olsun diye yaptığın Penelope ile Telemakos'un, dedi. Onun gibi bir şey. Parmağıyla kepenklere vurdu. Aslanlar kıpırdamadı. Onları yeniden görecek miyiz? Giderlerse. Bence göreceksin, dedim. Athena beni öldürmeye çalışır mı sence? Dedi Telegonus. Gelmeden önce bir yemin etmek zorunda. Yeminle bağlanacak ama ne olur ne olmaz diye mızrağı yanıma alacağım. Ellerimi her zamanki işlerini yapmaya zorladım. Tabaklar, çamaşır ve yabani ot ayıklama. Hava kararmaya başlayınca bir yiyecek sepeti hazırlayıp Telegonus'u Penelope ile Telemakos'u bulmaya yolladım. Oyalanma, yalnız kalmaları gerek, dedim. Aptal mıyım, çocuk muyum ben? Değilsin. Penelope ay yükseldiğinde döndü. Sana minnettarım. Hayat dokuma tezgahı gibi basit bir şey değil. Dokuduğun şeyi bir çekişte sökemiyorsun ama bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Hermes'i geri göndermeni keyifle seyrettiğimi itiraf etmem yanlış mı olur? Benim de bir itirafım var. Athena'yı 3 gün boyunca kıvrandıracağıma pişman değilim, dedim. Gülümsedi. Teşekkür ederim bir kere daha. Telegonus ocağın başında oklara tüy takıyordu ama bir avuç oku bile bitirememişti daha. O da benim kadar huzursuzdu. Ayaklarını taşlara sürtüyor. Hermes yeniden ortaya çıkabilirmiş gibi pencereden boş bahçe yoluna bakıyordu. Dışarı çıkıyorum, dedim Telegonus'a ve konuşmasına fırsat vermeden çıktım. Devrilmiş bir ağacın üstünde oturuyordu. Karanlıkta silüet halindeydi. Rahatsız ediyor muyum? Hayır, dedi. Yanına oturdum. Ayaklarımın altında otlar serin ve hafifçe ıslaktı. Annem bizim için yaptığın şeyi anlattı. Hem şimdi hem de önceden. Teşekkür ederim. Yardımım dokunduysa memnun olurum. Başını hafifçe öne doğru salladı. Her zamanki gibi benden 3 fersa ilerideymiş. Üstümüzde dallar kıpırdandı. Ayı dilimlere böldüler. Gri gözlü tanrıyla karşılaşmaya hazır mısın? Hazır olan var mıdır? Hiç değilse onu daha önce de görmüşsün. Babanla taliplilerin akrabalar arasındaki savaşı durduğunda. Onu çok gördüm, dedi. Çocukluğum da bana gelirdi. Asla kendi biçiminde değil. Etrafımdaki belli insanlarda bir özellik fark ederdim. Bilirsin, fazla ayrıntılı öğütler veren yabancı. Gözleri karanlıkta parlayan eski aile dostu. Hava yağlı zeytin ve demir kokardı, adını söylerdim. Gökyüzü cilalı gümüş gibi pırıl pırıl parlardı. Hayatımdaki can sıkıcı şeyler, baş parmağımdaki kesik, taliplilerin sataşmaları silinip giderdi. Kendimi türkülerdeki kahramanlardan biri gibi ateş soluyan boğaları terbiye edip ejderhaların dişlerini kesmeye hazır hissetmemi sağlardı. Bir baykuş sessiz kanatlarıyla daireler çizdi. Sessizliğin içinde Telemakos'un sesindeki arzu çan gibi çınlıyordu. Babam döndükten sonra onu bir daha görmedim. Uzun bir süre bekledim. Adına dişi koyunlar kestim. Geçen herkesi uzun uzadıya inceledim. Şu keçi çobana fazlaca mı oyalanmıştı buralarda? Şu denizli düşüncelerime fazla ilgi göstermiyor muydu? Karanlıkta yarı kahkaha gibi bir ses çıkardı. İnsanların bu yüzden bana bayılmadıklarını tahmin edersin. Gözümü dikip bakıyor, sonra hayal kırıklığı içinde başka tarafa dönüyordum. Senin için ne gibi bir niyeti olduğunu biliyor musun? Bir tanrı söz konusu olduğunda bunu kim bilebilir ki? Güç sahibi olacaksın. Orası kesin ve zengin. Adi Telemakos olma şansını bulacaksın muhtemelen. Gözleri ormanın gölgelerine dikilmişti. Geldiğimden beri bana hemen hemen hiç bakmamıştı. Aramızdaki her neydiyse rüzgarda dağılan duman gibi dağılıp gitmişti. Hızlı hızlı konuştum. Gemiyi almalısın mutlaka. Senin de bildiğin gibi deniz felaketlerine karşı efsunlu. Athena'nın yardımıyla buna muhtaç duymasın ama hazır olur olmaz yola çıkmaya mı imkan bulursun? Telegonus bir şey demez. Nazik bir teklif. Teşekkür ederim. Ondan sonra adan yine sana kalacak, dedi. Evet, bana kalacak, dedim. Bunu takip eden günlerde Telemakos'un yanından salonundaki masalardan biriymiş gibi geçip gittim. Penelope bana bakıp duruyordu ama onunla da konuşmuyordum. İkisi artık sık sık birlikteydi. Kırılmış olanı onarıyorlardı. Onu da görmek istemiyordum. Nasıl yüzdüğünü bana göstersin diye Telegonus'u sahile götürdüm. Kaslarla sertleşmiş omuzları denizi hatasızca yarıyordu. Akşam yemeklerini hazırlıyor, sonra pelerinimi alıp karanlığa yürüyordum. En yüksek tepelere, ölümlülerin peşimden gelemeyeceği çalılıklara gidiyordum. Bunu yaparken bile kendi kendime gülüyordum. Hangisinin peşinden geleceğini sanıyorsun ki? Yatmaya gittim. Şafağa dek rüyamda Trigon'un kuyruğunun ucunun takılı olduğu mızrağı gördüm. Üçüncü günün sabahında Penelope koluma dokundu. Çok şey istediğimi biliyorum ama onunla konuştuğumuzda orada olacak mısın? Dedi. Olacağım. Telegonos'la olacak. Bunun temiz bir şekilde sona ermesini istiyorum. Oyunlardan bıktım. Bütün sözcüklerim böyle geliyordu bana. Sertçe dişlerime çarpıyorlardı. Uzun adımlarla zirveye yürüdüm. Taşlar 16 yıl boyunca döktüğüm iksirlerle kararmıştı. Uzandım. Parmağımı pürüzlü lekelere sürdüm. Buraya o kadar çok gelmiştim ki onca saatimi burada geçirmiştim. Fazla gerilen bir yay kirişinin kopu vermesi gibi hafif bir tınlama duyuldu. Kapıyı açtım. 300 irkilerek benimkine baktı. Telegonos ayağa kalktı. Anne, dedi. Onu iterek geçtim. Gökyüzüm apacıktı ve her an ayrı tehlikedeydi. Mızrak ihtiyacım olan oydu. Eğri büğrü sapını dayadığım köşeden kaptım ve tatlı zehir kokusunu içime çektim. Zihnim biraz temizlenir gibi oldu. Athena bile bu riski göze alamazdı. Gözleri benim üstümdeydi. Sesi cevher kadar koyu renkti. Yaşadığı takdirde pişman olacağını sana söylemiştim. Yanıldın, dedim. Eskiden beri küstahtın, Titan. Dikkatiyle beni yaralamak istermiş gibi keskin bir ifadeyle bakışlarını Telemakos'a çevirdi. Telemakos yanında Penelope ile diz çökmüştü. Odysseus'un oğlu, dedi Athena. Sesi değişmiş, yıldızlanmıştı. Zeus batıda yeni bir imparatorluk yükseleceği kehanetinde bulundu. Aeneas kalan Troyalılarla birlikte oraya kaçtı. Yunanların dengeyi sağlamasını ve onlara uzak tutmasını istiyorum. Topraklar bereketli ve zengin, türlü çeşit hayvanla dolu. Dallardan bin bir meyvenin sarktığı ormanlarla kaplı. Orada refah içinde bir kent kuracak, sağlam surlar inşa edecek ve vahşilerin akınını kesmek için kanunlar koyacaksın. Gelecek çağlarda hüküm sürecek yüce bir halkın tohumu olacaksın. Topraklarımızdan iyi adamlar toplayıp bir gemiye bindirdim. Seni geleceğine götürmek üzere bugün buraya varacaklar. Tanrıçam, dedi Telemakos. Gri gözlü ve bilge tanrıçam. Ölümlülerin arasında seçilmekten şeref duydum. Hiç kimse böyle bir lütfu hak edemez. Gemi alacak karanlıkta senin için gelecek, hazır ol. Korkarım sizin armağanlarınıza layık değilim. Zayıflıklarını biliyorum. Mızrak atan kolunu düzeltmek üzere orada olduğum sürece bir önemleri yok. Seni bir kere talipliler karşısında zafere yürüttüm. Yine yürüteceğim, dedi Athena. Bana göz kulak oldunuz. Bunun için teşekkür ederim ama kabul edemem. Ne demek istiyorsun? Düşündüm. 3 gün boyunca düşündüm ve içimde Troyalılarla savaşmaya ya da imparatorluklar kurmaya yönelik hiçbir arzu bulamadım. Ben başka türlü ömür arıyorum. Boğazım kurumuştu. Ne yapıyordu bu aptal? Athena'yı reddeden son ölümlü Troya prensi Paris'ti. Tanrıça Afrodit'i yeğlemişti ve şimdi kendisi ölü. Kenti de kül yığınıydı. Arzun mu yok? Nedir bu? Başka bir tanrı sana daha iyi bir teklifte mi bulundu? Hayır. E ne o zaman? Öyle bir hayat arzulamıyorum. Penelope, oğlunla konuş. Konuştum tanrıçam. Fikrinden dönmüyor. Babasının kanında her zaman bir inatçılık olduğunu biliyorsun. Başarı inadı, ustalık inadı. Bu soysuzluk nedir böyle? Bu teklifi yeniden yapmayacağım. Bu aptallıkta ısrar edersen, beni reddedersen, bütün görkemim seni terk edecek. Yalvarsam bile geri dönmeyeceğim. Anlıyorum. Adına türkü yakılmayacak, hikayeler anlatılmayacak, anlıyor musun? Hayatını kimse seni tanımadan süreceksin. Tarihte adın olmayacak, hiç kimse olacaksın. O kaderi seçiyorum, dedi Telemakos. Athena'nın soğuk, güzel yüzünde çıplak bir inanmazlık ışıldadı. Sonsuz yaşamında kaç kere hayır cevabı almıştı? Kavrayamıyordu. Bir tavşana doğru dalışa geçmiş, bir an sonra da kendini çamurun içinde bulmuş bir kartala benzetiyordu. Aptalın tekisin. Seni buracıkta öldürmediğim için şanslısın. Babana duyduğum sevgiden ötürü canını bağışlıyorum ama artık koruyucun değilim. Telegonos, dedi Athena. Gümüş bakışları ona dönmüştü. Kardeşine sunduğum şeyi duydun. Bunu şimdi sana sunuyorum. Yelken açacak ve İtalya'daki siperim olacak mısın? Bir kayalıktan aşağı kaymışım gibi hissettim kendimi. Oğlum, hiçbir şey söyleme, diye bağırdım. Athena ok gibi bir hızla bana döndü. Beni yeniden engellemeye mi cüret ediyorsun? Benden başka ne istiyorsun cadı? Ona zarar vermeyeceğimi dair yemin ettim. Ona erkeklerin uğruna ruhlarını satacağı bir armağan sunuyorum. Hayatı boyunca sakat bir at gibi topallamasını mı istiyorsun? Onu istemiyorsun dedim. Odysseus'u öldürdü. Odysseus kendini öldürdü. Yolunu kaybetti. Ona yolunu kaybettiren sendin. Onu tanrı yapacaktım. Bana denk olacaktı ama sonunda fazla zayıf çıktı dedi. Oğlumu alamayacaksın. Onu almana izin vermeden önce dövüşeceğim. Anne, konuşabilir miyim? Parçalara ayrılıyordum. Ona baktığımda ne göreceğimi biliyordum. Hevesli, yalvaran umudunu. Gitmek istiyordu. Her zaman gitmek istemişti. Kollarımın arasına doğduğu günden beri. Bunu rüyamda gördüm. Hiç kesintisiz ufka uzanan altın tarlalar, meyve bahçeleri, ışıltılı nehirler, besili sürüler. Gördüğümün İthak olduğunu düşünürdüm eskiden, dedi. Risk var, bunu biliyorum. Ama bana dikkatli olmayı öğrettin anne. Bunu yapabilirim. Yapmak istiyorum. Oğlum, karar senin. İçindeki neşe dalga gibi patladı. Gemiye hazır ol. Bu akşam üstü gelecek. Başka gemi yollamam, dedi Athena. Işık sadece güneş kalacak şekilde soldu. Penelope ile Telemakos sessizce ortadan kayboldular. Telegonos çocukluğundan beri yapmadığı gibi sarıldı bana. Belki hiç sarılmadığı gibi. Bunu unutma, dedim kendi kendime. Geniş omuzlarını, sırtındaki kemiklerin kavisini, nefesini, sıcaklığını. Ama zihnim kurumuş ve rüzgarla perişan olmuştu. Anne, benim adıma mutlu olamaz mısın? Senin adına mutluyum, demeye zorladım kendimi. Onu odasına götürdüm. Toplanmasına yardım ettim. Haneden kuruyorsun, bunun için genelde varisler gerekir, dedim. Ya başarısız olursam anne? Başarısız olmayacaksın. Bana bir zarar verme niyeti olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Hayır, düşünmüyorum. Seni kadın için kıymetli buluyor. Zamanla gerçek seni de kıymetli bulmayı öğrenecek. Athena Hermes'ten daha güvenilirdir. Öte yandan hiçbir tanrıya da istikrarlı denemez. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmelisin oğlum. Öğreneceğim. Kızgın değilsin ya. Hayır. Kapı tıklatıldı. Uzun, yün bir paket taşıyan Telemakos. Araya girdiğim için özür dilerim. Bu sana. Paketi oğluma uzattı. Çok güzel. Babamızındı. Telegonos yıldırım çarpmış gibi başını kaldırdı. Kardeşim olmaz. Şehrini aldım zaten. Bu şehir asla benim olmamıştı. Bu da öyle. Sen ikisiyle de daha iyi işler yapacaksın bence. Kendimi çok uzaklarda bir yerlerde duruyormuş gibi hissettim. Aralarındaki yaş farkını daha önce hiç bu kadar açıkça görmemiştim. Hevesli oğlum ve hiç kimse olmayı seçmiş bu adam. Telegonos'un çantalarını kumsala taşıdık. Telemakos ile Penelope veda edip geriye çekildiler. Oğlumun yanında bekledim ama Telegonos bunun pek farkında değildi. Gemi koya girdi. Büyüktü. Yan tarafları taze reçilenip boyanmıştı. Yeni yelkeni parlıyordu. Telegonos onları karşılamak için öne çıktı. İri yarı ve güneşle ışıl ışıl görünüyordu. Babasının yayı gerilmişti. Omzunda asılıydı. Ben Ayeli Telegonos'um diye bağırdı. Büyük bir kahramanım. Ve büyük bir tanrıçanın oğluyum. Hoş geldiniz çünkü sizi buraya gri göz Athena bizzat gönderdi. Denizciler dizlerinin üstüne çöktü. Dayanamayacağım diye düşündüm. Onu yakalayacak, sımsıkı kendime bastıracaktım. Bunu takip eden günlerde Penelope ile Telemakos bana Mısır camıymışım gibi davrandılar. Yumuşak sesle konuşuyor, sandalyemin yanından parmaklarının ucunda geçiyorlardı. Günler daha sıcak olmaya başladı. Gökyüzü yumuşadı, üstümüzde olgun bir meyvenin gövdesi gibi açıldı. Ekmek yoğurur gibi göğsümü ovaladım. Telemakos, iyi misin diye sordu. Tabii iyiyim, neyim olabilir, ölümsüzler hastalanmaz. Kumsala gittim, kollarımda bir bebek taşırmış gibi dikkatle yürüdüm. Adam etrafında uzanıyordu. Otlarım, evim, hayvanlarım böyle de gidecek diye düşündüm. Böyle sürüp gidecek, sonsuza dek aynı kalacak. Penelope ile Telemakos'un nazik olup olmamaları önemli değildi. Ömürleri boyunca burada kalsalar bile Penelope hasretini çektiğim arkadaş. Telemakos da başka bir şey olsaydı bile göz açıp kapayıncaya dek bitecekti. Tükeneceklerdi, cesetlerini yakacak ve yüzyılların bitmez gelgiti arasında her şeyin, Diadolos'un bile, Minyatoros'un sıçrattığı kanların bile, Skyla'nın iştahının bile solması gibi onlara ilişkin hatıralarımın sararmasını ve solup gitmesini seyredecektim. Telegonos bile solacaktı. bir ölümlünün 60-70 yılı olabilirdi. Ondan sonra yeraltı dünyasına giderdi. Tanrılar ölümün zıttı olduğu için benim asla gidemeyeceğim yere. Oloş tepeleri ve gri çayırları aralarında beyaz beyaz yavaşça hareket eden gölgeleri kafamda canlandırmaya çalıştım. Bir parça teselli. Benim içinse hiçbir şey yoktu. Tanıdığım herkes parmaklarımın arasından kayıp giderken sayısız bin yıldan geçecek ve benim gibi olanlarla baş başa kalacaktım. Olimposlular ve titanlarla, kız ve erkek kardeşlerimle, babamla. O zaman içimde bir şey hissettim. Büyülerimin eski, ilk günlerindeki gibi, yolların birden önümde engelsizce açıldığı günlerdeki gibiydi. Bunca senedir güreşmiş ve mücadele etmiştim. Yine de bir tarafım tıpkı kız kardeşimin söylediği gibi kıpırtısız kalmıştı. Karanlık derinliklerindeki o solgun renkli yatağı duyar gibi oldu. Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap. Hiçbir hazırlık yapmadım. Şimdi hazır değilsem ne zaman olacaktım? Zirveye bile çıkmadım. Buraya sarı kumlarımın üstüne gelebilir ve durduğum yerde benimle karşılaşabilirdi. Baba, dedim havaya, seninle konuşmak istiyorum. Bölüm 25. Helios öyle çağrılacak bir tanrı değildi ama ben Trigon'un kuyruğunu kazanmış olan dik kafalı kız evlattım. Daha önce söylediğim gibi tanrılar farklılığı sever. Kedi gibi meraklıdırlar. Havadan indi. Geldim, dedi. Sürgünme son verilmesini istiyorum. Verilemez, sonsuza dek cezalandırıldın. Senden Zeus'a gidip benim adıma konuşmanı istiyorum. Serbest bırakılmamı sana yapılmış bir iyilik olarak göreceğini söyle. Ne diye yapayım böyle bir şeyi? Kızınım, özgür kalmak istiyorum da ondan. Her zamanki gibi itaatsiz ve fazlasıyla küstahsın. Aptalca şeyler ve bir hiç uğruna beni buraya çağırıyorsun. Prometheus'un seni salonda kırbaçlandığı zamanı hatırlıyor musun, dedim. Elbette. Hepiniz gittiğinizde ben geride kaldım. Onu rahatlattım, konuştuk. Buna cüret etmemişsindir. Benden şüphen varsa Prometheus'a sorabilirsin ya da Aites'e. Gerçi ağzından doğru bir şey duymak mucize olur. Öyle bir şey yaptıysan ihanetlerin en büyüğü olur bu. Sürgünü daha da fazla hak etmiş olursun. Daha büyük bir cezayı hak ediyorsun aslında. Sana verebileceğim bütün cezaları hak ediyorsun. Aptalca bir kapris yüzünden bizi Zeus'un gazabı tehlikesine maruz bıraktın. Evet, sürgünümün sona ermesi meselesini halletmezsen aynı şeyi yine yapacağım. Ne yaptığımı Zeus'a anlatacağım. Yapamazsın, Zeus seni mahveder. Belki eder ama bence önce dinler. Ayrıca esas suçlayacağı da sen olursun. Çünkü kızını daha iyi kontrol etmen gerekirdi. Elbette ona başka şeyler de anlatacağım. Amcalarımla fısıldaştığını duyduğum bütün o gizli kapaklı ihanet planlarını. Zeus, Titan başkaldırısının ne kadar derine indiğini öğrendiğine memnun olur bence. Sen ne dersin? Beni tehdit etmeye cüret ediyorsun ha? Ediyorum. Savaş çıkmasına sebep olursun. Umarım, çünkü sen rahat et diye daha fazla hapiste kalmaktansa yıkıldığını görmeyi tercih ederim baba. Seni bir düşünceyle bitirebilirim. Bitirebilirsin ama her zaman tedbirli davranmışsındır baba. Athena'ya karşı durduğumu biliyorsun. En karanlık derinliklerde yürüdüm. Kendimi sana karşı korumak için nasıl büyüler yaptığımı, ne zehirler topladığımı, gücünün nasıl geri teperek sana çarpabileceğini bilemezsin. İçimde ne olduğunu kim bilebilir? Öğrenmek ister misin? Bunu yaparsam senin için yaptığım son şey olacak. Bir daha yalvararak bana gelme. Baba, asla gelmem. Buradan yarın ayrılacağım, dedim. Eskiden beri çocuklarımın en kötüsüydün. Şerefime leke sürmeye kalkma sakın. Benim daha iyi bir fikrim var. Canımın istediğini yapacağım. Sen de çocuklarını sayarken beni aralarına katma. Bu arada anneme selamımı ilet, dedim. Dişlerini sıktı ve ortadan kayboldu. Sarı kumlar solarak her zamanki renklerine büründü. Gölgeler döndü. Bir an nefes nefese, hiç kıpırdamadan durdum. Göğsüm çılgınca çarpışlarla doluydu. Eve gittim ve tezgahımın başında oturan Penelope'yi buldum. Karar verme vakti, yapmam gereken şeyler var. Yarın gidiyorum, ne kadar sürede döneceğimi de bilmiyorum. Sparta'ya gitmek istersen önce seni oraya götüreceğim. Peki istemezsem? O zaman burada kalabilirsin. Bu seni rahatsız etmez mi? Sana nelere mal olduğumu biliyorum, dedi. Burada asla mutlu olmayacaktı, dedim. Ama bizim yüzümüzden Athena ile gitti. O zaman canım yanmıştı ama yalnızca gururdu bu. Athena onların en kötüsü değil. Onların, diyen sesimi duydum. Seçim senin Penelope. Ne yapacaksın? Sparta'ya gitmek için öyle acele ettiğimi söyleyemem, dedi Penelope. Gel o zaman. Bilmen gereken şeyler var. Adanın üstünde bir yanıltma tılsımı var. gemilere yanaşılacak bir yer değilmiş gibi görünmesini sağlıyor. Bu tısım ben yokken yerli yerinde kalacak ama denizciler bazen gözü kara olur. En gözü karalar da genellikle en mutsuz halde olanlardır. Bunlar büyücülüğe gerek olmayan ilaçlarım. Aralarında zehirler de var, iyileştirici merhemler de. Şuradaki uyku verir. Etkisini hemen göstermez, o yüzden son ana kadar bekleyemezsin. Şaraplarına katman gerekecek 10 damla yeterli olur. Yapabilir misin sence? Hoş karşılanmayan misafirlerle uğraşma konusunda biraz tecrübem olduğunu hatırlarsın herhalde, dedi. Telemakos her neredeyse akşam yemeğine dönmedi. Önemi yok, dedim kendi kendime. Bal mumu gibi yumuşadığım zaman geçmişti. Yolum önüme serildi. Eşyalarımı topladım. Telegonos'a beklemesini söylediğim son fırtınaydı bu, ama korkmadım. Sabaha dinmiş olurdu. Mağaraya girdim ve baka kaldım. Bal mumu kurumadı. Karanlıktan çıktı. Her geminin bir prova ruhuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, dedim. Helios geldiğinde koyda balık tutuyordum. Bütün gölgeler kayboldu. Onunla konuştuğunu duydum, dedi. Bir mahcubiyet alevi hissettim. Ne kadar meşhum, yabancı ve merhametsiz görünüyordu, kim bilir. O zaman sürgünümün sona erdiğini ve yarın yelken açacağımı biliyorsun. Annene Sparta'ya gidecek misin yoksa burada mı kalacaksın diye sordum. Kalmak istediğini söyledi. Aynı seçim hakkını sana da sunuyorum. Sana kızgındım, dedi. Kızgın? Evet. Athena'yla gideceğimi düşündü. Sana söylediğim onca şeyden sonra bile ben oğlun değilim, babam da değilim. Athena'nın elindeki hiçbir şey istemeyeceğimi bilmen gerekirdi, dedi. Özür dilerim. Bu dünyada herhangi birinin Athena'nın tanrısallığını reddedeceğine inanamamıştım. Bunu senin söylemen komik. Büyük şeylerin beklendiği, gelecek vadeden genç bir prens değilim ben. Öyle olmak fazla abartılıyor. Kızdıkların için hep güzel şeyler mi yaparsın? Hayır, yalnızca senin için. Ben de kızgındım. Gitmek için sabırsızlandığını zannetmiştim. Bunu nasıl düşünebildiğini anlamıyorum. Duygularımı saklayamadığımı biliyorsun. Bal mumunun kokusunu alabiliyordum. Yoğun ve tatlıydı. Athena'nın sana geldiğinden bahsedişin, özlem olduğunu düşünmüştüm. Gizli bir arzu gibi açığa vurmadığım bir şey. Açığa vurmadım çünkü utanıyordum. Daima babamı tercih ettiğini duymanı istemedim. Athena aptalın tekiydi o. Ama bunu söylemedim. Sparta'ya gitmek istemiyorum, dedi. Burada kalmak da istemiyorum. Sanırım nerede olmak istediğimi biliyorsun. Gelemezsin. Ölümlüler için güvenli değil. Kimse için güvenli olmadığından kuşkulanıyorum. Yüzünü bir görmelisin. Sen de bir şey saklayamıyorsun, dedi. Yüzüm neye benziyor diye sormak istedim. Onun yerine anneni bırakacak mısın diye sordum. Burada rahat eder. Ayrıca keyfi de yerinde olur. Bana katılmak istiyorsan sana engel olmayacağım. Şafak'ta yola çıkıyoruz, dedim. Ben kendi hazırlıklarımı yaptım. O da kendininkini. Gökyüzünün rengi açılmaya başlayana dek çalıştık. Telemakos yelkeni açtı, fırtına dinmişti. Rüzgarlar tazeydi ve kuvvetli esiyordu. Bizi yakaladılar. Koyda kayarak ilerledik. Dönüp Ayya'ya baktım. Yaşadığım bütün günler boyunca arkamda küçülüp kaybolduğunu ikinci defa görüyordum. Nereye gidiyoruz? Telemakos'un eli dümendeydi. Boğaza, Skylla'ya, dedim. Korkmuyor musun? Güvenli olmadığı konusunda beni uyarmıştın, dedi. Korkmanın faydası dokunacağını sanmıyorum. Yelkeni indir. Önce burada işimiz var, dedim. Küpeşçenin üstünden bulabildiğimiz en büyük balıkları tuttuk. Telemakos küreklere ulaşmak için hayvanların üstüne tırmanmak zorunda kaldı. Kürek çekmek birazcık zor olabilir, dedi. Burada uzun süre kalmayacaklar. Tatları koç gibi mi? Bilmiyorum. O torbamdan bir gece önce doldurduğum küçük kil kabı çıkardım. Ağzı bal mumuyla kapatılmıştı ve halka biçimi bir sapı vardı. Uzun bir deri şeritle kabı en büyük koçun boynuna bağladım. İlerlemeye devam etmeliyiz. Ne olursa olsun, dedim ona. Kolaymış gibi başı yine onayladı. Ben doğrusunu biliyordum. Zehirli omurganın takıldığı mızrak elimdeydi ama Skylla'nın ne kadar hızlı olduğunu daha önce görmüştüm. Pus üstümüze süzüldü. Saçlarım nemlendi, girdamın emme sesi dalgaların üstünden bize ulaştı. İnsanlar o burgaca Karbids adını vermişti. Karbids payına düşen denizcilerin canını almıştı. Skylla'nın iştahından kaçmaya çalışanların hepsini. Koçlar oldukları yerde sallanarak bana yaslandı. Titreyen canavarımsı biçimlerinde onlara acıdım. Boğaz görüş alanımıza girdi. Ağzından içeri kaydık. Telemakos'a baktım. Onca zaman sonra bile hala tanıdık olan koku bana çarptı. Çürüme ve nefret. Sonra geldi, gri sistem kayarak çıktı. Tanıdık, biçimsiz kafaları kayalıklara sürünüyor, süründükçe kulakları tırmalıyordu. Kan çanağı gözleri yağ ve korku kokuları saçan koçlara sabitlenmişti. Gel diye bağırdım. Saldırdı. Ardına kadar açılmış altı ağız altı koçu kaptı. Skila tekrar sislerin içine çekildi. Telemak olsa tek bir bakış atacak vaktim vardı. Rüzgar neredeyse dinmişti. Kolları ter içindeydi. Skila kafaları kötü niyetli bir biçimde dalgalanarak döndü. Dişlerinin arasında post tutanları vardı. Şimdi geri kalanı dedim. Kalan altı koçu öyle bir hızla aldı ki sözlerimle koçların kaybolması arasında bir kalp atışı kadar vakit bile yoktu. Kabı taşıyan koç da aralarındaydı. Kilin Skila'nın dişleri arasında parçalanma sesini duymaya çalıştım ama kemik ve et seslerinin dışında hiçbir şey seçemedim. İksir şimdi gırtlağından aşağı kayıp bağırsaklarında gölleniyor olmalıydı. 12 koçun açlığının şiddetini körelteceğini düşünmüştüm ama döndüğünde gözleri her zamanki gibi aç ve obur görünüyordu. Sanki karnını doyurmuyor da ölmez bir gazabı besliyordu. Skila, ben Kirke, Helios'un kızı, Aiye'nin cadısı. Mızrağı kaldırdım. Uzun zaman önce seni Nimpa'dan şimdiki haline çevirdim. Şimdi ise başlattığım şeye bir son vermek üzere Trigon'un gücüyle geldim buraya. Serpintiyle sırılsıklam havaya irademin efsununu söyledim. Tısladı. Bakışlarında en ufak bir merak emaresi yoktu. Kafaları dalgalanmaya devam etti. Yelkenimiz gevşekçe sarkıyordu. İlerlememizi sadece Telemakos sağlıyordu. Hayır! Mızrağı sağa sola salladım. Bu ölümlü benim korumam altında. Onu almaya çalışırsan sonsuza dek işkence çekersin. Trigon'un kuyruğunun bende olduğunu görüyorsun. Yeniden çığlık attı. Leş kokulu ve yakıcı sıcaklıktaki nefesi üstüme boşaldı. Heyecanı yüzünden kafalara daha hızlı dalgalanıyordu. Çenelerinden uzun salya iplikçikleri sızarak havayı ısırdı. Mızraktan korkuyordu ama onu uzun süre engelleyemeyecekti bu. Kendimi Skila ile Telemakos'un arasına attım. Sinirlerim ayaklanmış bir şekilde mızrağı havaya kaldırdım. Beni yakalamadan ben onu yakalamalıyım dedim kendi kendime. Hiç değilse Trigon'un zehrini kanına karıştırmalıyım. İnecek darbeye hazırlandım. İnmedi. Ağızlarından biri tuhaf şeyler yapmaya başlamıştı. Çeneleri açılıp kapanıyordu. Telemakos'un ne bu, ne oluyor dediğini duydum. Cevap verecek vakit yoktu. Skila'nın gövdesi sisten dışarı sarktı. Daha önce hiç görmemiştim bu gövdeyi. Pelte gibi ve devasaydı. Skila'nın kafaları havayı ısırıyor, kendi boyunlarını ısırmak için arkaya dönerek inildiyordu. Gri derisi sarı köpüklerle ve kendi kızıl kanıyla çizgilenmişti. Tutunduğu yeri bırakmıştı. Gitmemiz gerek, hemen dahası gelecek. Sözcükler daha ağzından çıkamadan sürüklenme sesi yeniden başlamıştı. Telemakos bir uyarı çığlığı attı. Bacak gemimizin kıç tarafının o kadar yakınına indi ki küpeştenin yarısının suların altına gömülmesine yol açtı. Dizlerimin üstüne düştüm. Telemakos oturduğu yerden savruldu. Kendimizi kürek çekmeye verdik. Sürüklenme sesi yine duyuldu. Bir bacak daha düştü. Yarattığı dev dalga güverteyi sırılsıklam etti ve provayı Karbitz'e doğru çevirdi. Gemileri olduğu gibi yutan girdabının boşluğunu şöyle bir gördüm. Telemakos yönümüzü değiştirmeye çalışarak dümenle boğuşuyordu. Halat! Diye bağırdı. 10 diye saydım. 11. Gitmemiz gerek. Telemakos provayı düzeltmişti. Dümeni bağladı. Aceleyle küreklerimizin başına geçtik. Skila kendini bıraktı. Muazzam gövdesi suya çarptı. Dalga kürekleri ellerimizden kopardı. Başım soğuk tuzların sillesini yedi. Erzağımızın denize yuvarlandığını gördüm. Trigon'un mızrağı da beyazlığın içinde gözden kaybolanların arasındaydı. Bu kayıp göğsüme indirilmiş bir darbe gibiydi ama şimdi onu düşünecek zaman yoktu. Güvertenin her an altımızda çatırdayıp yarılmasını bekleyerek Telemakos'un koluna yapıştım. Ve Skila taşa dönmüştü. Karaya çok yolumuz vardı. Kollarımla sırtım kırbaçlanmışım gibi ağrıyordu. Telemakos benden de kötü durumda olmalıydı ama yelkenimiz mucizevi bir biçimde sağlam kalmıştı. Seni böyle bir tehlike attığım için özür dilerim. Yanımda olmasaydın paramparça olurduk dedim. Bunun yeniden yapmak zorunda kalmayacağımıza memnun olduğumu itiraf ediyorum. Kumlara sırtüstü uzandı. Gözleri kapandı. Kampımız bir kayalığın köşesine yaslandığından güvenliydi. Ben de Telemakos'u orada bırakıp kıyıya yürüdüm. Bir adaya çıktığımızı düşünmüştüm ama emin olamıyordum. Ağaçların arasından yükselen duman yoktu. Kulak kabarttığımda da gece kuşlarıyla dalgalarının hışırtısından başka bir şey duyamıyordum. Denize döndüm. Ellerinde hiçbir şey olmaması, taşıyacak bir mızrak olmaması tuhaf geliyordu. Havanın avuçlarımda hareket ettiğini, uzun baharın yeşil kokusuyla karıştığını hissediyordum. Uzun kuyruk parçasının efendisini bulmak için karanlıkta derinlere gömülüşünü kafamda canlandırdım. Trigon dedim. Kuyruğun sana dönüyor. Çok uzun süre sakladım onu ama sonunda iyi kullandım. Yumuşak dalgalar kumlara vuruyordu. Beyaz çiçeklerle dolu bir armut ağacının yanından geçtim. Ay ışığıyla aydınlanan nehirde bir balık sıçradı. Her adımla hafifliyordum. Boğazımda bir duygu şişiyordu. O biçimde kalmak zorunda değildim. Telemakos uyumaya devam etti. Bu göz ellerini çocuk gibi çenesinin altında birleştirmişti. Ay'a da ona dokunmanın nasıl bir şey olacağını o kadar sıklıkla merak etmiştim ki. Bu sözleri yüksek sesle söylemişim gibi gözleri açıldı. Her zamanki gibi berraklaştı. Skila doğuştan canavar değildi. Onu ben canavar adı çevirdim dedim. Nasıl oldu? Adı Skila değiştirmiş anlamına geliyor. Belki canavar olmak baştan beri kaderinde yazılıydı da sen sadece aracı oldun. Aslan hizmetçiler için de aynı mazereti kullanıyor musun? Dedim. Ona vurmuştum sanki. Onun için bir mazeret kullanmıyorum. O utancı yaşamım boyunca taşıyacağım. Yaptığım şeyi geri alamam ama günlerimi keşke alabilseydim diyerek geçireceğim. Babandan farklı olduğunu böyle anlıyorsun dedim. Evet. Benim için de aynısı. Pişmanlığımı elimden almaya çalışma. Feraset sahibisin. Öyleysen bile 100 ömür boyunca yeteri kadar aptallık ettiğimdendir dedim. Yine de en azından sevdiğin şeyler için mücadele ettin. Öyle yapmak her zaman bir lütuf değil. Sana söylemeliyim ki geçmişimin tamamı bugün gibi kimsenin adını bile duymak istemediği canavarlar ve dehşetlerle dolu. Dinlemek istiyorum dedi. Ondan pek çok sebepten ötürü uzak durmuştum. Annesi ve oğlum, babası ve Athena. Ben Tanrı, o ölümlü. Ama bütün bu sebeplerin kökeninde bir tür korku yattığını birden anladım. Ve hayatımda hiçbir zaman korkak biri olmamıştım. Aramızdaki bir nefeslik boşluktan uzanıp onu buldum. Bölüm 26. O kıyıda 3 gün kaldık. Kürek yapmadık, yelken yamamadık. Balık tuttuk, meyve topladık. Parmaklarımızın ucunda bulduklarımızdan başka hiçbir şey aramadık. O hikayeleri ona anlattım. Ateşin başında ya da sabah ışığında zevklerimiz bir tarafa bırakıldığında bazıları düşündüğümden daha kolaydı. Derdim. Niye bir şey söylemiyorsun? Dinliyorum. Görüyorsun ya, tanrılar çirkin şeyler. Biz taşıdığımız kan değiliz. Bir keresinde bir cadı söylemişti bunu bana diye cevapladı. Telemakos üçüncü gün yeni kürekler yonttu. Ben de bazı şeyleri kırbaya çevirip suyla doldurdum. Sonra meyve topladım. Ne yapmaya çalıştığımı hiç bilmiyorum. Gemi idare edemem ki ben. Sen benimle gelmeseydin ne yapacaktın dedim. Güldü. Gideceğin yere eninde sonunda varırdın. Sadece sonsuzluğundan epeyce bir kısmı harcaman gerekirdi. Şimdi nereye gidiyoruz? Girit'in güneyine bir kıyıya. Orada yarı kumluk, yarı kayalık küçük bir koy. Hemen yakında çalılıklar ve tepeler var. Yılın bu zamanında yukarıya ejderha yolu gösterir. Kaşlarını kaldırdı. Yeterince yakına götürürsen yolu bulacağımı düşünüyorum. Orada ne olacağını soracak mısın? Sormamı istediğini sanmıyorum. Birlikte bir aydan az süre geçirmiştik ama beni dünyadan gelip geçmiş herkesten daha iyi tanıyor gibiydi. Olaysız bir yolculuktu. Rüzgar canlıydı. Güneş de yakıcı yaz sıcaklığına henüz ulaşmamıştı. Telemakos çocuklar için oyuncaklar yontar, kayıkları tamir ederdi. Minnettarlıkları yalın ve basitti, bizimki de öyle. Kimse diz çökmüyordu. Tekne mavi kemerli gökyüzünün altına yol alırken tahtaların üstüne oturur, tanıştığımız insanlardan, geçtiğimiz kıyılardan sabahın ortalarına dek gülerek ve küpeş temizle sular sıçratarak bizi takip eden yunuslardan bahsederdik. Biliyor musun, Ayya'ya gelmeden önce İthaka'da sadece bir kere ayrılmıştım dedi. Başımı salladım. Ben Girit'i yol üstünde de bazı adaları gördüm. Hepsi bu. Hep Mısır'a gitmeyi istemişimdir. Evet dedi. Troya'ya ve Sümerlilerin görkemli şehirlerine de. Asur dedim. Habeşistan'ı da görmek istiyorum. Ve kuzeyi, buzla kaplı diyarı ve Telegonus'un batıdaki yeni krallığını. Annen sence bize kızacak mı? Dedim. Hayır. Büyük ihtimalle biz daha fark etmemişken o biliyordu. Geri dönüp de onu cadı olmuş bulursak şaşırma. Ne? Aa evet, baştan beri gözü otlarımdaydı. Zamanımız olsaydı ona öğretirdim. Seninle iddiaya gireceğim, dedim. Bu kadar eminsen seninle iddialaşacak değilim. Geceleri birbirimizin teninin çukurluklarında geçiriyorduk. Telemakos uyuyunca uzuvlarımızın birbirine dokunduğu yerlerin sıcaklığını hissederek, boğazındaki yumuşak nabzı seyrederek yanında yatardı. Ejderhanın ve Telemakos'un yol göstericiliğiyle eski sahilimi sonunda bulduk. Dar koya eriştiğimizde sabahtı. Babamın arabası zirveye giden yolun yarısındaydı. Telemakos çapa taşını kaldırdı. Atayı mı yoksa gemiyi kumsala mı çekelim? At dedim. Eski uğultulu nota beni karşılamak istermiş gibi yükseldi. Çiçeklere dokunma, dedim Telemakos'a ama bu sözler daha ağzımdan çıkarken ne kadar aptalca olduklarını fark ettim. Çiçekler ona hiçbir şey yapamazdı. Telemakos zaten kendisiydi. Tek bir tel saçı bile değişmezdi. Bıçağımı kullanarak her sapı kökünden söktüm. Yıldızlar çok parlaktı ve akşam yıldızı başımızın üstünde alev alev parlıyordu. Sana daha önce anlatmadım çünkü bunun aramıza girmesini istemedim. Şimdi buna aldırmıyor musun? Çiçekler torbamın karanlığından sarı ezgilerini söyledi. Şimdi gerçekleri bilmeni istiyorum. Sonucu ne olursa olsun. Telemakos elimi göğsüne dayamıştı. Kanının düzenli atışını hissedebiliyordum. Seni sıkıştırmadım, dedi. Yine sıkıştırmayacağım. Bana cevap vermemene yol açacak sebepler olduğunu biliyorum ama şunu bilmeni istiyorum. Mısır'a gidersen, her nereye gidersen seninle gelmek istiyorum. Hayatın nabız nabız parmaklarımın altından geçiyordu. Teşekkür ederim, dedim. Penelope bizi Aie'nin kumsalında karşıladı. Güneş yükseklerdeydi, ada coşkuyla çiçeklenmişti. Meyveler dallarında şişiyor, her çatlaktan, her oyuktan taze yeşillikler fışkırıyordu. Penelope bu bereketin arasında rahat görünüyordu. Bize el salladı, hoş geldiniz diye seslendi. Aramızda bir değişiklik olduğunu fark ettiyse bile hiçbir şey söylemedi. İkimizi de kucakladı. Dediğine göre her şey çok sakindi. Hiç ziyaretçi gelmemişti ama aslında hiçbir şey sakin de değildi. Yeni aslan yavruları doğmuştu. Doğu koyunu 3 gün boyunca sis sarmıştı ve öyle bir yağmur yağmıştı ki nehir taşmıştı. Odamda geniş, altın yatağımın çarşafları her zamanki gibi tertemizdi. Telemakos'un annesine Skylla'nın hikayesini anlattığını işitiyordum. Bu gece ayın altında yalnız başıma kaldım. Güneş batarken geri döndüm. Telemakos akşam yemeği için balık tutmaya gitmişti. Penelope ile beraber masada oturduk. Parmak uçları yeşil lekelerle doluydu. Havadaki efsunların kokusunu alabiliyordum. Uzun süredir merak ettiğim bir şey var. Athena yüzünden kavga ettiğimizde önümüzde diz çökmek nereden aklına geldi? Bunu beni utandıracağını nereden bildin? Dedim. Ah, tahmin ettim. Odysseus'un bir keresinde seninle ilgili söylediği bir şey yüzünden. Neymiş o? İlahlığından bu kadar haz etmeyen başka bir tanrı tanımadığını söylemişti. Doğru sanırım. Onun krallıklara biçim verdiğini söylemiştin ama aynı zamanda insanların düşüncelerini de biçimlendiriyordu. Ondan önce bütün kahramanlar Herakles ve İason'du. Şimdi ise çocuklar denize açılma, düşman toprakları zekayla ve sözcüklerle fethetme oyunları oynuyor. Bilse hoşuna giderdi, dedi. Bana söyleyecek misin? Cadılık nasıl gidiyor? İçe dönük gülümsemesiyle gülümsedi. Haklıymışsın. Çoğunlukla irade işi. İrade ve çok çalışma. Burada işin bitti. Öyle ya da böyle bitti. Benim yerime Aya'nın cadısı olmak ister misin? İsterim galiba. Gerçekten isterim ama saçların bir şeye benzemiyor. Seninkilere hiç benzemiyor. Boyayabilirsin. Onun yerine cadalozca büyülerim yüzünden saçlarım kırlaştı diyeceğim. Güldük. Duvar halısını bitirmişti. Arkasındaki duvarda asılıydı halı. Fırtınalı derinliklere doğru kulaç atan o yüzücü. Yanına arkadaş istersen, dedim. Tanrılara haylaz kızlarını alacağını söyle. Bana kalırsa onlar için doğru örnek olursun. Bunu iltifat kabul edeceğim. Peki ya oğlum? O da seninle gelecek mi? İstiyorsa, dedim. Peki sen ne istiyorsun? Gelmesini istiyorum. Mümkünse ama önümde yapılması gereken bir şey var hala. Sonucu ne olacak bilmiyorum. Sakin, gri gözleri benimkilere baktı. Kaşları mavet gibi kavisli diye düşündüm. Zarif ve sağlam. Telemakos iyi bir oğlu oldu. Olması gerekenden çok daha uzun süre hem de artık kendi başına kalmalı. Elime dokundu. Hiçbir şey kesin değil. Bunu biliyoruz ama bir işin yapılacağından emin olmak isteseydim, o işi sana emanet ederdim. Yapmaya niyetlendiğim şu büyü, dedim. Yaptığımda ne olacağını bilmiyorum. Belki de işlemez. Belki Kronos'un gücü topraklarının ötesine taşınamıyordur. E o zaman tekrar gideriz, sen tatmin olana dek tekrar gideriz, dedi. Bu kadar basitti. İstiyorsun madem, yapacağım. Mutlu olacaksan seninle geleceğim. Bir yüreğin çatladığı bir an var mıdır? Ama çatlak bir yürek yeterli değildi ve ben bunu bilecek kadar akıllanmıştım. Onu öptüm ve orada bıraktım. Bölüm 27. Kurbağalar çamur birikintilerine gitmişti. Semenderler kahverengi oyuklarda uyuyordu. Göl ayın yarım yüzünü, yıldızların iğne başı ışıklarını ve dört bir yanda öne doğru eğilen sallanan ağaçları gösteriyordu. Kalın bir ot tabakasıyla kaplı kıyıda diz çöktüm. Önümde ta ilkinden beri büyülerim için kullandığım eski bronz kase vardı. Çiçekler soluk rengili kökten kundaklarında yanımda yatıyordu. Saplarını teker teker kestim. Akan öz suyu damlalarını sıkıp çıkarttım. Kasenin dibi koyulaştı. O da ayı göstermeye başladı. Son çiçeği sıkmadım. Oraya güneşin her sabah düştüğü kıyıya diktim. Belki büyürdü. İçimdeki korkuyu su gibi pırıldadığını hissedebiliyordum. Bu çiçekler tek yaptığı alaylı alaylı gülmek olan Skylla'yı canavara çevirmekti. Glaukus da bir çeşit canavara dönmüştü. Tanrılık onun içindeki bütün güzellikleri silip atmıştı. Belki de öyle olmaz dedim kendi kendime. Belki de bütün umutlarım gerçekleşir. Telemakos'la ikimiz gerçekten de Mısır'a ve bütün diğer yerlere gideriz. Benim büyücülüğüm, onun da marangozluğuyla geçinerek denizleri aşar, sonra bir daha aşarız. Bir şehre ikinci kere geldiğimizde insanlar bizi karşılamak için evlerinden çıkar. Telemakos onların gemilerini onaracak, ben de ısıran sineklerle hummaya karşı tılsımlar örecektim ve dünyayı sade bir şekilde onarmaktan zevk duyacaktık. Sen ne istediğini farkında değilsin, diye cevap verecektim. O da, bu defa yalnız değilsin, diyecekti. Bir kızımız oluyor, sonra bir tane daha. Doğum yatağımın başında Penelope duruyor, sancı var ama geçiyor. Çocuklar küçükken adada yaşıyor, sonra da sık sık ziyarete gidiyoruz. Nimpalar etrafında kayarcasına gezinirken o kumaş dokuyor ve büyüler örüyor. Saçları ne kadar kırlaşırsa kırlaşsın, hiç yorulmuyor gibi ama bazen gözlerinin ufka, ölüler evinin ve ruhlarının beklediği yere döndüğünü görüyorum. Hayalimde canlandırdığım kız evlatlar Telegonos'tan farklı. Birbirlerinden de farklı. Biri aslanları kovalayarak daireler çiziyor, diğeri bir köşede oturup her şeyi seyrediyor ve hatırlıyor. Yaşlanıyorum. Cilalı bronz aynama baktım da yüzümde çizgiler görüyorum. Ayrıca dolgunlaştım. Cildim de sarkmaya başladı. Otularımın başındayken elimi kesince yara geçmiyor. Bazen kibirli ve tatminsiz oluyorum ama keşke eski halime dönsem demiyorum. Ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Şansımın fazlalığından sersem gibiyim. Her tarafımdan şans akıyor. Şansla sarhoşum. Karanlıkta bazen hayatımın kırılganlığından, incecik nefesinden ötürü dehşete düşmüş olarak uyanıyorum. Yanımda kocamın nabzı boynunda atıyor, yataklarındaki çocuklarımın cildi en küçük sıyrığı bile gösteriyor. O zaman kalkıp otlarıma gidiyorum. Bir şey yaratıyorum, bir şeyi dönüştürüyorum. Cadılığım her zamanki kadar güçlü, daha güçlü. Bu da iyi şansımın bir parçası. Kaç kişinin benim kadar gücü, boş vakti ve savunması var ki? Telemakos yatağımızdan çıkıp beni bulmaya geliyor, elimi tutarak taze kokulu karanlıkta benimle oturuyor. İkimizin yüzü de çizgilerle dolu artık, yıllarımız da işaretlenmiş. Kirke diyor, her şey yolunda gidecek diyor. Bir kahinin ya da tanrılardan haber getiren birinin sözleri değil bunlar. Çocuklara söylediğiniz türden sözler. Bir kabusun ardından yeniden uyusunlar diye sallarken, küçük keziklerine pansuman yapar, sokan şeyin acısını yatıştırırken kızlarımıza söylediğini duyduğum sözler. Parmaklarımın altında cildi, kendi cildim kadar tanıdık. Gece havasındaki sıcak nefesini dinliyorum ve her nasılsa ferahlıyorum. Canımızın yanmayacağını söylemiyor. Korkmadığımızı kastetmiyor. Söylediği sadece şu: buradayız, gel gitte yüzmek, yeryüzünde yürümek ve ayaklarına değdiğini hissetmek böyle bir şey. Yaşamak böyle bir şey. Tepemizde takım yıldızlar alçalıp dönüyor. Tanrılığın içinde güneşin denizde boğulmadan önceki son ışıkları gibi parlıyor. Bir zamanlar tanrıların ölümün zıttı olduğunu düşünmüştüm ama artık her şeyden daha ölü olduklarını görüyorum. Çünkü hiç değişmiyorlar ve hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. Hayatım boyunca ilerledim. Şimdi de buradayım. Bir ölümlünün sesine sahibim. Geri kalanları da alayım. Ağzına kadar dolu kaseyi dudaklarıma götürüyor ve içiyorum. Son.